Ayrım 9. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu. Sayfa 100. Kiriz silkeleme sanatı. Hadi oğlum hadi, biraz daha, biraz daha, diyordu genç adam bilgisayarın başında. Sonra, bu kadar yeter güzelim, beni çok mutlu ettin ama artık ayrılma zamanı. Bu güzel ilişki için teşekkür ederim, diyerek elini mouse'a götürdü ve sat düğmesine bastı. İşte bu, diye bağırdı sonra da. Vedalaştığı kağıdı 10 gün kadar önce dipten almış, şimdi de tavandan satmıştı. Oturduğu yerden yine 15 bin lira kazanmıştı. Hemen başka bir kağıdın tahtasını, eski alışkanlıkla öyle diyorlardı, açtı ve az önce açığa çıkardığı 92 bin liranın bir bölümünü ona yatırdı. Bilgisayarın sağ alt köşesindeki saate baktı genç adam. Borsanın kapanma zamanı gelmişti. Bu kendi mesaisinin de bittiği anlamına geliyordu. Kapanış rakamlarına göz gezdirdi. Az önce sattığı kağıt düşüşe geçmişti. Koçum benim, yine 12'den vurdun, dedi daha yüksek sesle. Giyindi, caddeye çıktı. Mutluydu. Futbol Federasyonu'nda muhasebeci olarak tam 12 yıl dirsek çürütmüş ama bugün kazandığı parayı son 3 senede kazanamamıştı. Aracı kurumun seans salonuna gelirken araba kullanmıyordu. Park derdiyle kim uğraşacaktı? Metrobüsten Çağlayan durağında iniyor, Şişli'ye kadar yürüyordu. Eğer geç kalmışsa da taksiye biniyordu. Trafik henüz sıkışmamıştı. Adliyenin önünde karşı kaldırıma geçti ve yürümeye başladı. Öğreniyorum galiba bu işi diye gurur duydu kendisiyle. Oysa karısı başta olmak üzere herkes itiraz etmişti borsada oynamasına. Yönetim değişikliği sonrasında atılmıştı federasyondan. Her gelen yönetim iktidar partisinin adamlarına yer açmak için temizlik yapardı. Bugüne kadar 4 yönetim değişikliği görmüştü ama ilk kez atılıyordu. Çünkü tecrübesi ve çalışkanlığı sayesinde hep eski yönetimlerin vazgeçemediği adam olmuştu. Ama ne tecrübe ne de çalışkanlık umurundaydı yeni yöneticilerin. Daha geldikleri günün ertesinde verdiler çıkışını eline. Muhasebenin başına gelen badem bıyıklı adam odasına çağırdı kibarca. Beyaz ışıklı odaya girmesiyle de çıkış yazısını elinde bulması bir oldu. O gün tam bir kabustu. 4. Levent'teki federasyon binasından çıktığında kendini dünyada tek başına kalmış gibi hissetmişti. Kalkıp Ataköy'e gidecek derman yoktu dizlerinde. Beşiktaş Belediyesi'nin yeni diktiği ağaçların altındaki banka oturmuştu. O kadar çaresizdi ki ölmek istiyordu. Nasıl verecekti bu kötü haberi karısına? Telefon numarasını güç bela çevirmiş, beni attılar Sevil diyebilmişti. Karısı bu habere şaşırmamıştı bile. Güçlü ve sevgi dolu bir kadındı. Hadımköy'deki bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyordu yıllardır. Takma kafana canım, dünyanın sonu değil, üzülme sakın. Hadi gel, ben şimdi çıkıp eve gidiyorum demişti sadece. Meğer kendi aklına gelmeyen bu sonu daha yeni yönetim seçimleri kazandığında beklemeye başlamıştı Sevil. İlk haftalarda ne kadar arkadaşı, eşi, dostu varsa hepsini tek tek aradı. Ama küresel krizin etkileri Türkiye'yi de yakmaya başlamıştı. Önce hizmet sektörü küçülüyordu. Kimsenin muhasebeciye, finansçıya falan ihtiyacı yoktu ki. Okuldan arkadaşı, aile dostu Ramazan verdi aklı. Oğlum hiç mi paran yok? Borsaya takılsana. Ben de sana yardım ederim. Muhasebecilikten kazandığım parayı bir yılda ona katlarsın. Aslında etrafında çok vardı böyle insan. Hiç işleri yoktu, çalışmıyorlardı ama bok gibi para kazanıyorlardı borsadan. Hazır 36 bin lirada tazminat almıştı federasyondan. Neden olmasın diye düşündü. Onlar benden daha mı zeki? Evden de oynayabilirdi aslında ama Ramazan bunu önermedi. Oğlum ayda 330 lira komisyon vereceksin. Mis gibi seans salonunda oynayacaksın. Şirketin çaycıları da sana çay kahve taşıyacak. Hem de piyasanın nabzını daha iyi tutacaksın. Evden olmaz bu iş. Olur da daha sonra. Piyasanın kurdu olman lazım önce. İnsan tanıman, kendini kabul ettirmen lazım. Ondan sonra evden de oynarsın, Hawaii'den de. 2 yıldır cumartesi pazar hariç her gün geliyordu seans salonuna. Kendisine küçük bir masa, bir de bilgisayar vermişlerdi. Şifresini girdiğinde banka hesabından para aktarıp istediği kağıdı alıyor, yeni bir şifreyle de satış işlemini bitiriyordu. Allah'tan Ramazan vardı devrede, yoksa bu seans salonundaki kurtlar şeytana pabucu ters giydirecek türdendi. Çok yadırgamadılar onu. Bir de işten atıldığını duyunca üzülüp sahip çıktılar. Takıl bana, dedi eski lokantacı Ömer Bey. Ben ne alıyorsam onu al, sattığım zaman da sat. Ömer Bey'in sayesinde endeksteki genel düşüş dönemleri hariç hep iyi paralar kazandı. İlk işi de tazminat kadar parayı ayırıp karısına vermek oldu. Al Sevil, bundan sonra batsam bile dert değil. Çünkü kâra batırmış olacağım. Haydan gelen huya gitmiş olacak alt tarafı. Bu arada yediğimizde yanımıza kâr kalacak. Sevil başta itiraz etmişti bu borsa işine. Çünkü çok korkmuştu. Ama her şey o kadar iyi gidiyordu ki hayatlarının en rahat günlerini yaşıyorlardı. Bu yaz Paris'e götüreceğim karımı diyordu adam. Akşamları eve eli boş gelmiyordu. İyi kazandığı bir günün akşamı Osman Bey'deki bayağı lüks bir kuyumcudan tek taş küpe bile alıp getirmişti. Bayram değil, seyran değilken. Lokantacı Ömer Bey'in sözünden hiç çıkmadı önceleri. Sonra operasyona kendisi bizzat dahil oldu. Yine Ömer Bey'in kefaletiyle. Operasyon dedikleri şey bir televizyon zinciriydi aslında. Hatırı sayılır paralarla oynanan 10-15 üyesi vardı bu zincirin. Insider'ı kaptılar mı birlikte hareket ediyorlardı. Borsada hisseleri satılan birçok şirkette maaşlı adamları vardı operasyonun. Hem de öyle akla gelmeyecek türden. Biri genel müdür asistanıydı mesela. Yönetim kurulu kararlarını bilgisayarda temize geçirir geçirmez operasyondaki birine de yollardı. Takma isimli aldığı bir e-postadan. Kanarya diyorlardı onlara kendi aralarında. Kanaryaların şakıması paranın gelmesi demekti. Şirketlerin yapacağı işleri önceden duyuyorlardı kanaryalar sayesinde ve hepsi birden o kağıda dalıyordu. Onların daldığını gören çaylaklar da peşlerine takılıyordu. Mutlaka bunların bir bildiği vardır diye. Bazen de gazeteciler kullanılıyordu fiyatı yükseltmek için. Borsa dergilerinde, gazetelerin ekonomi servislerinde çalışan adamları vardı operasyonun. Onlara bir haber uçtu mu iş tamamdı. Hemen umut vadeden kağıtlar listesinde ilk beşe giriyordu daldıkları kağıt. Bu arada o gazeteciler de aynı kağıda oynamış oluyordu doğal olarak. Ne olursa olsun her kağıt için belirledikleri bir üst sınır vardı. Fiyat oraya gelince birbirleriyle konuşmaya bile gerek duymadan satıp çıkıyorlardı. Olan zavallı çaylakları oluyordu. Hem alırken geç kalıyorlardı hem de satarken. Ama tüm bu işler büyük bir gizlilikle yapılıyordu. Aman ağzını sıkı tut, karına bile anlatma yaptıklarınızı yanarız diyordu Ömer Bey her fırsatta. O yanarız uyarısını tezgah bozulur, bu kadar çok kazanamayız olarak anlıyordu. Yaptıklarının ciddi bir suç olduğundan haberi bile yoktu. Yağmur hızlanmıştı. Ulan ne cimri adamsın, o kadar para kazanıyorsun, hala tabanvay devam ediyorsun, atla bir taksiye diye söylendi. Yolun kenarında bekleyen arabalardan birine bindi, Ataköy 6. kısım dedi. Madem bonkör günündeydi, yaptığımı tam yapacaktı. Kim uğraşacaktı şimdi metrobüsle falan? Bir haber kanalı açabilir misiniz? Dedi şoföre. Şoför çok da mutlu olmadı bu istek karşısında. Ama müşteri veli nimetti. TGRT haberi ayarladığı düğmeye bastı. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki krizin haberini veriyordu spiker. İyi biliyordu bu haberin detaylarını. Çünkü iki gündür endeksi geriletmişti az da olsa. Endeks gerilemek ya da yükselmek için bahane arardı zaten. İniş de olacaktı, çıkış da. Yoksa nasıl para kazanacaklardı? Apartmanın önünde indi arabadan. Sonradan aklına geldi akşam yemeğine Ramazanları davet ettikleri. Tekrar bindi ve unutmuşum çarşıya gidebilir miyiz dedi. Yıllarca yolunu bile bilmediği kasabaya gidip 2 kilo kuzu pirzola, yarım kilo da ciğer aldı. Amma da güzel yapardı Sevil şu ciğeri. Yanına bir de sumaklı soğan salatası. Yeme de yanında yat. Yol üstündeki tekel büfesinden bir de Tekirdağ kaptı. Hazırlık tamamdı. Lütfen yavaş git, beni pişman etme diyordu Ramazan. Tamam, Ömer Bey iyi adamdır, diğerleri de. Ama unutma, para hepsinin gözünü döndürmüş durumda. Mümkün olduğu kadar girme o çarka. Az kazan, hatta kaybetmeyi göze al ama sakın başını yakma. Hiçbir şey anlamamıştı bu sözlerden. Durup dururken, hele her şey tıkırında giderken, neden şimdi çomak sokuyordu ki Ramazan? Yoksa kıskanmaya mı başlamıştı? Oğlum, eroin ticareti yapmıyoruz, alt tarafı kağıt alıp satıyoruz. Niye başımı yakayım? Benden söylemesi, dedi Ramazan. Kadınların sofra hazır diye bağırdığını duyunca konuyu değiştirdi. Federasyon kulüplerle papaz olmuşa, beter olsunlar dedi genç adam. Düşündü, nasıl da kriz yaşanırdı böyle günlerde federasyonda. Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yoktu ki. Benim ayağımı kaydırdılar. İnşallah onların da ayakları kayar diye düşünüyordu. Geç saatlere kadar oturdu Ramazanlar. Onların ardından masanın toplanmasında karısına yardım etti. Karısı kristalleri elde yıkarken o tabakları makineye yerleştirdi. Rakı bardağını alıp yatak odasına geçti. Gel dedi saçıyla uğraşan Sevil'e. Boşuna tarama, birazdan dağılacak zaten. Uzandı, ışığı söndürdü. Bir rüyada yaşıyordu sanki. Çok kısa süre içinde önce bir araba aldı hatırı sayılır bir paraya. Sonra yeni yapılan sitelerden birinde bir daireye girdi taksitle. Yazı beklemeden verdiği sözü tutup Sevil'i Paris'e de götürdü bu arada. Akıp giden aylar para ve mutluluk getiriyordu çok şükür. Her şey bu kadar yolunda giderken bir gece kapı zilinin çalındığını duyarak telaşla fırladı yatağından. Aynı anda Sevil de kalkıp korkulu gözlerle bakmaya başlamıştı. Kim o diye seslendi endişeyle. Mali polis, açın kapıyı. At soyat sorma faslı bitince toplanın gidiyoruz dedi komiser. Neden, suçum ne diye sordu fısıltıyla. Merkeze gidince öğrenirsiniz. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğünün beyaz ışıklı gözetim odasında yalnızdı önce. Sonra alıp tam 13 kişinin olduğu başka bir odaya götürdüler. Aralarından sadece bir gazeteciyle Ömer Bey'i tanıyordu. Diğerlerini ise hayatında ilk kez görüyordu. Ömer Bey ne oluyor, neden buradayız diye sorduğunda Ömer Bey'in dudaklarını oynatarak ama ses çıkarmayarak sus konuşma dinleniyoruz. Onun için hepimizi bu odaya tıktılar dediğini gördü. Ömer Bey'e hak verdi. Ne uyanıktı şu polisler. Karşısındaki bankta oturan şişman adam kapının dışında bekleyen polise seslendi. Memur Bey bir bardak su alabilir miyim? Dilim damağım kurudu. Hiç görmediği bu adamı sesinden hemen tanıdı. Raif Bey'di bu. Sonra diğerlerinin yüzlerine baktı tek tek. Hepsi günde hiç değilse beşer onar kez konuştuğu ama yüzlerini bir kez bile görmediği operasyon arkadaşları olmalıydı. Yüze göre isim yerleştirmeci oyunu oynayarak oyalandı bir süre. Aman canım, asacak halleri yoktu ya. Neyse ne. Birkaç yılla yargılanır, sonra da cezası paraya çevrilir, olur biterdi. Doğrusu üzemezdi kendini. Bir de Sevil'i rahatlatabilecek imkanı olsaydı. Kim bilir ne haldeydi şimdi. Beyaz ışıklı sorgu odasındaki polis vardı. Kahverengi formika masadaki bilgisayarın başında oturan polis bir kez bile bakmamıştı yüzüne. Diğeri ayaktaydı. Bu sorgu odası hikayelerini çok izlemişti filmlerde. Odada iki polis bulunur, biri iyiyi, biri kötüyü oynardı. Sonra da ne yapar eder, öttürürlerdi suçluyu. İyi de ben ne öteceğim diye geçirdiği içinden, suçum ne ki? Heyecanlanmıştı, terleyen avuç içlerini pantolonuna sildi. Kerizleri iyi silkelemişsiniz ha diye girdi söze masada oturan polis. Bu kavramı çok duymuştu aracı kurumun seans salonunda ama böyle bir şeyle suçlanacağı aklına bile gelmemişti. Saf hayattı, o da ne ki? Şu ki, saf ve temiz bayım. Insider trading, yani içeriden bilgi sızdırma yöntemiyle manipülasyon yapmışsınız. Bunun için bir çete oluşturmuşsunuz. Küçük oyuncuların anasını sikmişsiniz. Ben böyle bir şey yapmadım. İşten atılınca kıdem tazminatımla borsada oynamaya başladım. Ben de küçük oyuncuyum diye inandırıcı bir ses tonuyla. Hikayeni biliyoruz. Dersimize iyi çalıştık, merak etme dedik ayaktaki. Ama Allah yürü ya kulum demiş sana. Kısa zamanda kazandığın paraya bakılırsa iyi yere kurmuşsun tezgahı. Ben tezgah falan kurmadım. Yasal bir şekilde bir aracı kurumun seans salonunda gerçekleştirdim tüm işlemlerimi. Kazandığım her kuruş anamın ak sütü kadar helaldir. Ne süt varmış senin ananda da be kardeşim, iç iç bitirememişsin. Bizim yedi sülalemiz sağamaz o sütü dedi masadaki. Yüzü iyice ısınmıştı. Genç adam rahatsız oldu bu yüz ifadesinden. Yoksa şimdi filmin şiddet sahneleri mi çekilecekti? Ağzımız bozuldu bizim de. Sizin gibi heriflerle uğraşa uğraşa diye söylendi masadaki polis. İkinci polis eğildi ve gözlerinin içine dikti gözlerini. Senin safa yattığın iş Amerika'da vergi kaçırmadan sonra ikinci büyük suç, biliyor musun? Sorgu ilerledikçe terleyen ellerine önce alnını, sonra yanakları, en sonunda da tüm bedeni eklendi. 6 yıla kadar hapisten söz ediyordu adamlar. Bu ceza asla paraya maraya çevrilmezdi. Sike sike yatardı. Aylarca telefonunu dinledik dedi ayaktaki polis. Bütün alım satım emirlerini tek tek izledik. Allah'ın var. Sen diğerleri kadar büyük değilsin. Hatta onların yanında nokta bile sayılmazsın. Bu yüzden yaptıkları alemlere bile çağırmamışlar seni. Bizim şaşırdığımız da zaten bu. Durup dururken seni niye ortak ettiler ki bu çarka? Neydi senin özelliğin? Seni yemlemeye neden ihtiyaç duydular? Avukatımı istiyorum diye kekeledi. Merak etme, yoldaymış ama bizim sorularımız da bitti zaten dedi diğeri. Savcı hepsini birden tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdi. Ama hakim bir gazeteci 5 kişinin tutuklanmasına, diğerlerinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tutuklananların içeriden bilgi sızdıranlar oldukları ortadaydı. Yani kanaryalar. Diğerleri ise sadece bu bilgileri kullanıyordu. Çok şükür, en azından şimdilik de olsa içeri girmedim diye sevindi adliyenin kapısından çıkarken. Sevil kapıda bekliyordu, koşup sarıldı. Donuktu genç kadın, ellerinin içine bir şey koydu ve titreyen sesiyle konuşmaya çalıştı. Bütün gazetelerde manşetsiniz, televizyonlar haberinizi döndüre döndüre yayınlıyorlar. Hani batsan bile dert değil demiştin ya, keşke batsaydın. Keşke dediğin gibi haydan gelen huya gitseydi ama sen bizi batırdın, kirlendin, farklı bir adam oldun. Değdi mi bari? Nasıl bakacağım şimdi insanların yüzüne? Arkasını dönüp yürüdü. Birkaç adım attı, durdu. Bakmadan konuştu. Bunca zaman seni engellemediğim için aslında suçun büyüğü bende. Yalnız seni değil, kendimi de cezalandırıyorum. Gitti. Adam yerinden kımıldayamadı bile. Şaşkınlığı geçince avcuna baktı. İki tek taş küpe, soluk bir alyansın yanında parıldıyordu. Risman Baz 7-8 yaşında olmalıydı ilk heves ettiğinde. Annesinden yalvar yakar aldığı çamaşır ipini Kütahya'daki köy evinin bahçesine serer, üzerinde ip cambazı gibi yürümeye çalışırdı. Ninesi de her defasında "Allah korusun evladım, böyle şerli işlere heves etme, git öbür çocuklarla top oyna" derdi. Serpilip geliştikçe ilerletiyordu cambazlık işini. Yerden havalanmaya ilk cesaret ettiğinde kesilmiş büyük bir dalı iki taşın üstüne koyup yürümeye çalıştı. Sonra dalın yerini bir kalas, biraz serpilip gelişince de babasının bulup getirdiği halat aldı. Halatın iki ucunu iki ağaca, yerden bir metre yukarıya bağlamıştı babası. Bir tek o destekliyordu oğlunun ip üstünde yürüme hevesini. Ablaları gibi etek mi giysin benim oğlum, mangal kadar yürek var onda, cambaz da olur, pilot da diyordu. Nasıl bir ilgi kurduysa artık. Halatın üzerindeki macerası 2 yıl kadar sürdü. Sonra da tatsız bitti. O güne kadar da binlerce kez düşmüştü halattan ama hepsini sakatlanmadan atlatmayı başarmıştı. Genelde 2 ayağının üzerine düşerdi. Ama o gün tam halatın üzerine çıkmıştı ki komşu kızı Nazmiye'nin kendisini seyrettiğini gördü. Heyecanlanmış olmalıydı, dengesini yitirdi ve sağ kolunun üzerine çakıldı. Babası tarladaydı. Annesi hemen eşeğe bindirip kasabadaki kırık çıkıkçıya götürdü. Adam kırığın nerede olduğunu anlamak için kolunu sıkıyor, o sıktıkça da acıdan bayılacakmış gibi oluyordu. Sonunda kolu kalın tahtalarla tutturuldu ve bir bezle bağlanıp boynuna asıldı. Böylece cambazlık macerası da sona ermiş oldu. Daha doğrusu o 40 yıldan fazla bir süredir öyle olduğunu sanıyordu. Şimdi geriye dönüp baktığında hayatının sadece kendisinin de değil, tüm hayatların nasıl ip üzerinde geçtiğini düşündü. Hayatın kendisi bir denge oyunuydu çünkü. Böylesine gergin bir ip üzerinde normal bir insanın düşmemesi, bir yerlerini kırmaması tam bir mucizeydi. Bugüne kadar farkına bile varmamıştı ama hayat onunla hala ipin cambazla oynadığı gibi oynuyordu. O kadar çok düştü ki bunca zamandır. Yerden yüzlerce metre yükseklikli bir ipten düşmek onların yanında çocuk oyuncağı kalırdı. Ve o eski bir ip cambazı olarak bu oyunu çok da beceremedi. Dengeyi bir türlü tutturamadı. İpin esnekliğini, rüzgarın şiddetini ayarlayamadı. Ne zaman "tam bu kez oluyor galiba" dediyse kendini yerde buldu. Her cambaz dediğinde babası itiraz eder, "cambaz değil, canbaz" diye düzeltirdi. Canıyla oynayan manasında. İp cambazına ise rismanbaz denir. Sonra da Evliya Çelebi'nin hatıratındaki Rismanbaz şenliklerini anlatırdı. Ankara'nın yakınlarında bir yerde yılda bir kez nasıl buluştuklarını, en iyi Rismanbaz'ı seçmek için nasıl yarıştıklarını, 50 metre yükseklikteki iki tepenin arasına gerdikleri ipin üzerinden nasıl koşarcasına geçtiklerini ve ölenleri elbette. İşte akıp gidiyordu zaman. Ninesinin duası hep kulağındaydı. Şerli işlere girmiyordu, girmesine de hayırlı bir işte tutturamıyordu. Babasının cesaretiyle girdiği her işte kendi beceriksizliğiyle başarısız oluyordu. İp durmadan kayıyordu ayaklarının altından. İlerlemek de zordu, dönmek de. Tam ortasındaydı halatın. İlerlemekten, ipin sonuna ulaşmaktan çoktan vazgeçmişti de. Keşke orada kalabilseydi en azından. elindeki denge çubuğu değerleriydi bir bakıma. Ona iyi, doğru, güzel diye öğretilen şeylerdi. Hayat ise ipin kendisiydi sallanıp duran. Ne gariptir ki o ipi geçenlerin hiçbirinin elinde kendisine iyi, doğru, güzel diye uzatılan denge sopası yoktu. Kuralsızdı onlar. Duruma göre karar verir ve uygularlardı. Ona ayıp oluyormuş, buna ihanet ediyorlarmış, aldırmazlardı. İnsanları kırmaktan, ah almaktan, kötülük yapmaktan korkmayanlar, sadece kendi çıkarları için yaşayanlar başarılı oluyordu hayat ipinde. Kendisi gibi tüm dikkatini ellerinde tutuşturulan denge çubuğuna verilenler ise düşmeye mahkumdu. Onca yıl müdürlük yapmıştı vergi dairesinde. İstese cambazlığın kralını gösterirdi millete. Risman-bazlık yüksekokulu bile açardı. Ama o doğrularına sarıldı hep. Hep denge çubuğuna tutundu ve ip ayağının altından her kaydığında yerde o çubukla yatar buldu kendini. Oğlu evlenecekti. Kız tarafı düğün diye tutturmuştu. Tek yol nasıl ödeyeceğini bilmeden kredi almaktı bankanın birinden. Emekliye ayrılmadan önce kapısından eksik olmayan bir şube müdürünün yanına gitti, derdini anlattı. Maaşını sorup güldü banka müdürü. Bu maaş karşılığı vereceğimiz krediyle oğlunuza damatlık bile alamazsınız. Tam teşekkür ederim demiş çıkıyordu ki arkasından seslendi müdür. Hatırlıyorsunuz değil mi? Önünüzdeki tüm yollar açıktı aslında. Ama siz yolu bırakıp ipte yürümeyi seçtiniz. Üzgünüm, karar sizindi. Beyaz ışıklı banka şubesinden çıkıp şu banka oturduğu andan beri o yüzden takılıp kalmıştı çocukluğundaki cambazlık hikayesine. Cep telefonunu çıkarıp karısını aradı. Evi satıyoruz hanım, haberin olsun. 9. ayrımın sonu, sayfa 114.